Ayrım 17.
Bu sözler Safiye'nin kalbine hoplatmıştı. Ama uzun boylu genç adamda bu mesafeden görebildiği yalnızca ilgisiz ve yorgun bir duruş oldu. Sultanın varisi olan Selim ve kucaklarındaki koyunlarla üç çoban çok daha dikkat çekiciydi. Dikkatinin nerede olması gerektiğini unutan Safiye, "Koyunlar kesildi mi?" diye sordu. "Hayır, daha değil," diye ekledi Fatma. İsmihan, "Tüylerine kurban edilecekleri için kırmızı işaretler konuyor," diye açıklama yaptı. "Anlıyorum." "Korkacak bir şey yok, Safiye." Saçlarını kokulu yağlarla tarayan İsmihan'a doğru eğilirken böyle düşündü. Birkaç sabırsız adam ve birkaç pis koyun. İsmihan, saçları mücevherci dükkanında parıldayan altınlar gibi diye iltifatlar yağdırıyordu. Bu özen yalnızca Safiye'nin saçlarına gösterilmiyordu. Bir yandan da tüm vücuduna hoş kokulu kremler sürülüyor, terlemesini engelleyecek bir karışımla koltuk altları ovuluyordu. "Kurbanlık için çukur kazıldı," haberini verdi Nurbanu. Safiye öne eğilip tekrar baktı. Koyunların ilkiyle uğraşan çobanın yanında Selim'i gördü. "Ev sahiplerinin her biri için bir koyun," diye açıkladı İsmihan. "Belli bir yaşa gelmiş erkek koyun." "Erkek koyun mu? Kadınlar için bile mi?" "Evet, üstelik sağlıklı olmalılar. Bu şarttır." Safiye tavus kuşu tüylerine bakmaya çalışıyordu. Bu özelliksiz insan görüntüsünün onun geleceğe ait tüm hayallerinin anahtarını elinde tuttuğunu düşünmek ne kadar garipti. Ama belki de en özelliksiz kapılar en kolay açılanlardı. Andrea Barbarigo ve genç Veniero'yu düşündü. Ama içinde hiçbir pişmanlık duymadan. Onlar geride kalmışlardı ve bir gün bu Murat için de öyle olacaktı. Aslında Safiye hangi koyunun kendisinin olmasını isteyebileceği konusuyla daha çok ilgiliydi. Belki de köleler için böyle bir şey yapılmıyor. Gelecek yıl bu zamanlarda kesinlikle en güzelinden bir tane de benim olacak. Rahatlamıştı. Şimdi sıra hizmetkarların getirdiği kıyafetlerin giydirilmesine gelmişti. Bunların tümünü de Nurbanu kadın gelini için kendi seçmişti. İlk önce incecik dantelden örümcek ağına benzer bir iç çamaşırı giydi. Arkasından kıpkızıl ipek bir şal var. Yerlere kadar uzanan yelek leylak tomurcuğu rengindeydi. Bluzu ise daha koyu mor ve altın ipliklerle işlenmiş gül desenleriyle süslüydü. Güllerin her birinin ortasında üç küçük inci sallanıyordu. Yelek kalçalarının yuvarlaklığını ortaya çıkaracak bir biçimde sıkıca üstüne oturuyordu. Daha sonra buraya yine kızıl kadifeden bir kuşak bağlandı. Her adım atışında bunun ucundaki altın saçaklar sol dizinin üzerinde sallanıyordu. Kuşağın üzerinde badem büyüklüğünde 5 amatist taşı vardı. Safiye'nin kulaklarına Nurbanu'nun taktığı küpeler de aynı taştandı ve neredeyse omuzlarına kadar sarkıyordu. Birbirine uymasa da bir yığın mücevher takıldı Safiye'ye. Ama bunların hiçbirinin kendisine ait olmadığını, ödünç verildiğini bildiği için doğrusu pek ilgilenmiyordu. Tekrar ileri uzanıp avluya bakmaya çalıştı. "Efendimiz Selim, koyunun boynunu ne kadar da zarif okşuyor," dedi. "Hem de konuşuyor. Ne söylüyor acaba?" Arkasında bir tokayla uğraşan İsmihan, "Dua ediyor," diye cevap verdi. Kur'an'da söylendiği gibi. Kollarındaki bilezikler birbirlerine dayanmış dirseklerine kadar uzanıyordu. Kolyeler, yüzükler ve halhalların sonu gelmiyordu. Safiye, "Lütfen yeter artık, kımıldayamıyorum," diye şikayet etti. Nurbanu bir süre düşündükten sonra başını salladı ve yeni emirler verdi. Safiye tekrar gidip camdan baktı ama bu kez dehşetten soluğu tutulmuştu. 5 koyun can çekişiyor, altıncının ise tüm kanı, kesik boynundan beyaz bağırsaklarının yığılı olduğu çukura doğru fışkırarak akıyordu. "Neden, neden onları öldürüyor?" "Tabii," dedi imalı bir sesle İsmail. "Sen hayatında hiç onları yemedin değil mi?" Görebilmek için Safiye'nin omzu üzerinden bakan Nurbanu, "Bıçağını ne kadar da hızlı kullanıyor," dedi. "Hayvan kımıldayamıyor bile." Safiye'nin saçlarına altın tozları serpiliyordu. Pastacının toz şekerle yaptığı süslemeler gibi. Ama bu umutsuz bir düşünceydi. Safiye'nin ilk aklına gelen tuzlu rosto oldu. "Gerçekten de gereğinden fazla altın var," diye mırıldandı İsmihan. Küçük altın tozu şişesini dikkatle eline alan Nurbanu kendinden emin bir şekilde "Saçma," dedi. Saçlar 4 örgüyle toplanmış, o güzel bukleler görünsün diye uçları serbest bırakılmıştı. Camdan tekrar bakan Nurbanu gururla, "Oğlum hiç bu kadar yakışıklı olmamıştı," dedi. Safiye ise dışarı baktığında bir koyunun bacağını yüzen çobanı gördü. "İşleri bitiyor, birazdan adamlar postları ortadan kaldırırlar," dedi Nurbanu. Safiye yalnızca beyaz bir ışık görüyordu. Daha fazlası için parmaklarının ucunda yükseldi. Metrelerce ince tül, başındaki incili küçük kırmızı şapkanın altına tutturuldu. Üzerine kışlı dana derisi terlikler ayaklarına giydirildi ve sonunda yüzü boyanmaya başladı. Gözleri bademe, kaşları fren kaşına, yanakları şakaya ve ağzı da bir gül tomurcuğuna benzetildi. Dişleri yeleğe işlenmiş incilerden çok daha parlaktı. İşte, Kur'an'da yazıldığı gibi et dağıtılıyor. Adamlar Efendimizin cömertliği karşısında ne kadar mutlular. Aman çabuk olun kızlar diye devam etti Nurbanu. Aşçı kendi payını alıp mutfağa götürüyor. Kaybedecek vakit yok. Harem halkı telaş içinde hamamdan çıkıp evin ana bölümüne yönelmişti. Çünkü akşam duasının yapılıp Murad'ın bölümünün kapısının açılmasına çok az kalmıştı. Pencereden uzaklaşıp aynada kendini gören Safiye'nin özgüveni geri gelmişti. Gördüğü güzellik her şeyden daha üstündü ve kesinlikle en yüce şeylere layıktı. O geceki ibadet ve dualar Safiye için yeni öğrendiği Türkçe dans ve şarkılardan daha farklı bir anlam taşımıyordu. Telaş içinde ve sırtında bir yığın mücevherin ağırlığı da olsa halasının ona Azize Ketrin ile ilgili olarak öğretmiş olduğu küçük duayı Arapça cümlelerin arasına sıkıştırabildi. Bu eğer o aşağılık Korfulu ile evlense söyleyeceği evlilik duasıydı. Hizmetkarlar seccadeleri toplarken Nurbanu Safiye'yi yanına çağırdı. Ona tatmin olmuş bir şekilde baktı. Eğer oğlum seni almazsa dedi, Allah'ın da istediği gibi asla sultan olamazsın. Kızı memnunlukla iki yanağından öptü ve bu arada eline iki gümüş kutu tutuşturdu. Safiye hemen bunları açıp baktı. Birinde sarı, diğerinde siyah, bir takım parmağa benzer nesneler vardı ve ilaç gibi kokuyorlardı. Bunlar nedir? Nurbanu, ferazik dedi. Safiye bu kelimeyi hiç duymamıştı. İtalyancasını da bilmiyordu. Hiç kimse bir manastır kızına doğum kontrol yöntemlerinden tabii ki söz etmemişti. Hayır hayır, onlara dokunma dedi Nurbanu. Safiye meraklı parmaklarını kutudan çekti. Vücut ısısında erirler. Onları içine yerleştireceksin. Sarıya birleşmeden önce, siyah ise sonra. Bunlar neden yapılmış? Nurbanu kaşlarını yukarı kaldırdı. Bu kız kendi kendine ferazik yapmayı mı planlıyordu? Bu düşünce çok sarsıcı ve hayal dahi edilemez bir şeydi. Ama yine de cevap verdi. Sarı olanı şap, sedef otu, sarı sakız, kara ot ve öküz ödünün karıştırılmasıyla elde ediliyor. Sonra buna kuyruk yağı da katılıyor ki kolayca eriyebilsin. Siyah olanında ise katranda eritilmiş kükürt, akasma ve lahana tohumu var. Bunlar hayvanın formülleri mi? Nurbanu kaşlarını daha da yukarı kaldırarak evet dedi. Safiye rahatlamış olarak güldü. Köle bedenini ne kadar ağır bir baskı altında tutmuş olduğunu fark etmişti. O halde işe yarayacaklardır. Bu hafifleme ve kızın sesindeki çocuksuluk bir özür gibiydi. Ve daha yaşlıca olan kadının kaşları alışılmış halini aldı. Umarım mutlu ve çocuksuz pek çok gece yaşarsın dedi. 34. Mabeyinin havası tamamen farklıydı. Kadın ve erkek dünyalarının arasındaki bu bölüm daha karanlık ve daha ağır gibiydi. Genç Murad'ın odasındaki kullanılmamaktan kaynaklanan toz bir günlük havalandırmayla gitmemişti. Erkeklerin gün ışığındaki günlük yaşantısına katıldığında bile her zaman arkasında duran gölgelerle pek az ilişki kuran biriydi o. Bu ara yer, mabeyin, zıtlıklarla doluydu. Yağ ve sirkenin karıştırılmasına benzemeyen bir karışımdı bu. Bir kez bir araya geldi mi, bir daha asla birbirinden ayrılamayan ve birbirinin içine karışınca patlayan ateş ve barut gibi bir zıtlıktı bu. Nurbanu, oğlu odaya gelmeden önce içeri girip kendi zevkince ortalığı düzenlemişti. Bunu dikkatle ve sahnedeki bir oyuncu gibi yapmıştı. Köşelere yerleştirilen lambalar yakılmış, alçak sehpalara fındıklar ve tatlılarla dolu tepsiler yerleştirilmişti. İyice kabartılan minderlere kimin oturacağı belliydi. Nurbanu, İsmihan, Fatma ve Murad'ın yerleri hazırdı. Güzel köleler Azize ve Belkıs, duvar kenarında başları eğik, kolları göğüslerinde bitiştirilmiş hanımlarının yeni emirlerini bekliyorlardı. En önemli an olan Murad'ın odaya girişine Safiye ne yazık ki tanık olamıyordu. Geliyor, geliyor fısıltıları yükselince hareme giden kapı telaş içinde ama yavaşça kapatıldı. Ve Safiye kadınlar dünyasında beklemeye başladı. Selamlaşma ve sarılmaların dışında önce Safiye hiçbir şey duymadı. İlk işittiği bir erkek için oldukça zayıf ve ince sayılabilecek bir ses oldu. Belki de can sıkıntısından olabilir diye düşündü. Ses, sevgili anneciğim, şu salak kızlarını uzaklaştır benden, diyordu. Bu arada harem kapısı açılmış ve sıra sıra kızlar Safiye'nin yanına gelmişti. Bu yüzlerden olan biteni okuyabiliyordu. Umutları olup da bunları gerçekleştiremeyenlerin hayal kırıklıkları gün gibi aşikardı ve neredeyse hemen gözyaşlarına boğulacak gibiydiler. Diğerleri gülümsemeler ve mırıltılarla Allah yardımcın olsun diyorlardı. Her şey Nurbanu'nun reçetesine uygun olarak ilerliyordu. Oturuyor olmalılar. Şimdi Nurbanu ona sofradaki lezzetli yiyeceklerden sunmalı. Kurban eti getirilmeli. Murat onu, pilavı, cacığı yemeli. Tatlılarla bitirmeli yemeğini. Bir bardak şerbet. Sonra gül suyu ve sabunlu peçeteler. Sonra annesinin aklına nargile gelmeli. Safiye servis yapan hadımların giriş çıkışlarını sayarken bu senaryoyu defalarca kafasından geçiriyordu. Ama bir şeyin yanlış gittiği düşüncesiyle kalbi çarpmaya başlamıştı. Oysa insanın aklından bir olayı geçirmesiyle o şeyin kendi akışı arasında zaman farkı olması kaçınılmazdı. İçeride ise nargile dışında Murat her şeye karşı inanılmaz bir kayıtsızlık içindeydi. Üç el çırpışının ardından Safiye, Azize'nin ona uzattığı nargileyi aldı. Öğretildiği gibi bunu sol eliyle taşıyordu. Sağ elinde ise gümüş bir tepsi vardı. Azize kapıyı açtı ve mabeyinin tozlu, karanlık dünyasına Bafo'nun kızı tek başına girdi. Ağır, ölçülü, talim edilmiş adımlarla yürüdü. Üzerindeki dört çift gözü onlara bakmasa bile hissedebiliyordu. Nargile'yi genç adamın yanına getirdi ve marpucunu ayarlayıp uzattı. Beyaz, iskelete benzeyen parmaklar uzanıp bunu aldı. Anlaşılıyordu ki buraya kadar görevini başarıyla tamamlamıştı. Nurbanu ona dönüp, "Güzelim, ben de içeceğim," dedi. Bu aralarında bir işaretti ve işlerin düşündükleri kadar iyi gelişmediğini gösteriyordu. Toplantıyı biraz uzatmak gerekiyordu. Safiye'ye yaptıkları sonsuza kadar sürecekmiş gibi geliyordu. İkinci nargile için geri döndü ve onu sahibesine verirken kadının ağzına marpucu almadan önce zaman öldürmeye çalıştığını anladı. Pirinç mangal için tekrar hareme gitti. Ama bu kez yavaş yavaş hareket ediyordu. Mabeyine geldiğinde her birinin önünde diz çöküp küçük bir maşayla közlenmiş kömürlerden alıp çanaklarına yerleştirdi. Her nargilenin kabarcıklar çıkarmaya başladığından emin olana dek bekledi. Nargilelerin tatlımsı kokusu odayı doldurduğunda Safiye köşeye çekildi. Mangal ayaklarının dibindeydi. Orada elleri çapraz bir şekilde omuzlarında, başı öne eğik, ayakta yeni emirleri beklemeye başladı. İlgi merkezi olmamanın yarattığı sıkıntı üzerinden kalkıyordu. Bu ona nargileyi alıp dışarı fırlamak ve giderken de "Al işte keş adam, bunun yerine beni alsan daha iyi olmaz mı?" diye bağırmak arzusu veriyordu. Bu duyguların onu sarmasına izin vermediği için kendinden memnundu. Her tarafı kas katı, konuşmaları takip etmeye başladı. Doğru dürüst bir konu yoktu ortada. Ve açıkça görülüyordu ki Nurbanu bir panik içindeydi. Ya da en azından yaklaşan bir paniğin izleri bu kontrollü kadında bile kendini belli ediyordu. İsmihan hiçbir şey söylemiyordu. Fatma arada bir kıkırdayarak ortalığın yumuşamasına yardımcı olmaya çalışıyordu. Ama genç adamın bunlar hiç mi hiç umurunda değildi. Nurbanu kendince bazı konuşmalar hazırlamıştı. Ve provalarda bu noktada durup, "Bu zamana kadar mutlaka senin farkına varmış olacaktır ve bir şeyler söyleyecektir Allah'ın izniyle," derdi. Şimdi öyle görünüyordu ki iş onun planladığı gibi yürümüyordu. Kadın hoş konular açıyor, tek kelimesi bile atlanmaması gereken konuşmalar yapıyordu ve oğlunun bir soru sorabilmesi için boşluklar yaratıyordu. Nasıl bir soru olduğu hiç fark etmezdi. Yeter ki bir soru olsundu. Önemli olan köle kızla ilgilenmesiydi. Onun yaşını, nereden geldiğini, adına, ne kadar zamandır haremde olduğuna dair bir soru olabilirdi bu. Soruların cevabı verilmeyecekti. Ama köle kız efendisinin elini öpmek üzere çağrılacaktı. Sonra da bunları kendi cevaplayacaktı. Esrar'ın acı ve tatlı, karışık, garip kokusu odayı sarmıştı. Ama Safiye bunun genç adamın değil, hanımının nargilesinden geldiğini biliyordu. Kadınınkine kalın kahverengi bir şeyler, adamınkine ise kimyon, sakız ve yanması için bir parça kepek konulmuştu. Bunun burada kafayı buldurması olanaksızdı. Annesinin nargilesinden yayılan dumanla bu hileyi anlamayacağını umuyorlardı. Safiye bu tomarların her ikisini de yan yana görmüştü. Ama konuşma sürdükçe bir yanlışlık yapıp yapmadığına dair içine kuşku düştü. Acaba nargileleri doğru mu vermişti? Evet, gümüş ağızlıklı olan Murat'taydı. Yeşil, yeşim taşından olansa Nurbanu'nun elindeydi. Gözlerini aceleyle tekrar aşağı indirdi. Çünkü adamınkilerle karşılaşmıştı. Birkaç dakika aralıkla olan bu bakışlar en azından genç adamın onu hiçe saymadığının belirtisiydi. Ayrıca bu bakışlar Safiye'ye iyi bir yerde ipucu veriyordu. Bunlar aptal bakışlar değildi. Yaşam ve zeka pırıltıları vardı içlerinde. Hatta bunun dışa dönük bir ilgi ve mizahın işareti olduğu bile söylenebilirdi. Ama bütün bu özellikler sıkıntı, hareketsizlik, sorumsuzluk, ilgisizlikle gölgeleniyordu. Uyuşturucunun etkisi ise gözle görülebilirdi. Tabii ki bu kadar kısa bir zamanda bunları saptamak o kadar da basit değildi. Birkaç bakıştan sonra adamın gözlerinin onun yaratmak istediği havaya ihanet ettiğini anladı Safiye. Her şeyin farkına varıyor ama bundan ötürü bir heyecan duymuyordu genç adam. Seyrek sakallarla çerçevelenmiş ince bir yüzü vardı ve bunlar altındaki tenin solgunluğundan parlak ve kızılımsı duruyordu. Daha sağlıklı bir adamda aynı sakal çok daha doğal görünürdü. Adamın büyük annesi Hürrem Sultan'ın Rus asıllı ve kızıl saçlı olduğunu duymuştu. Herhalde ona benzemiş olmalı diye düşündü Safiye. Bunun dışında orta boylu sayılırdı. Belki Safiye'den bir parça kısa bile olabilirdi. Kolları, bacakları insanın içini bir tuhaf yapacak ölçüde inceydi. Belli ki uyuşturucuya olan bağımlılığı kilo almasına engel olmuştu. Kadınlar ve hadımlar arasında geçen 5 aydan sonra gördüğü erkek giysisi kıza en ilginç gelen şeydi. Uçuk sarı bir ipek yazlık kaftan sivri dizlerini ve dirseklerini kapatıyordu. Kuşağındaki mavi ve altın yaldızlı çizgiler sarığındakilerle uyum içindeydi. Sorgucundaki tüyler dışında hiçbir şey özenli seçilmiş görünmüyordu. Annesi ve kız kardeşlerinin yanında bile genç adam divandaki minderlere rahatça yayılmakta bir sakınca görmemişti. Bir eliyle marpucu ağzına götürmeye çalışırken diğer eli hareketsiz sarkıyordu. Her an uyuyacakmış gibi bir hali vardı. Bu uykulu hale tek uymayansa gözleriydi. Dikkat edilince adamın bakışlarının kızın saçlarının tepesinde bir yerlerde olduğu belli oluyordu. Buklelerin kurdeleler arasından döküldükleri yere bakıyordu genç adam. Safiye onun gözlerini sırayla açıp kapayarak, her ikisini kısarak sanki deney yapan bir kimyacı titizliğiyle saçlarına baktığını anlamıştı. Aslında genç adamın gözleri tıpatıp annesinin gözleriydi. Ve Nurbanu bu gözlerin halinden anlayabilse oğlunun nasıl umutsuzca bir hayal aleminde yuvarlandığını daha kolay hissedebilirdi. Keşke Nurbanu kadın bana bu oyunda nargileden daha fazla bir rol verseydi. Bu genç adama uykuyla uyanıklık arasındaki farkı gösterebileceğim bir rolüm olabilseydi keşke. Eğer oğlunun üzerine soğuk su atılmasını istiyorsa ben de kendi usulümce bunu yapacağım. Bir şey yapacağım ama ne? Herhalde onların dikkatini şarkı söyleyerek ya da dans ederek çekecek değilim. Safiye planını uygulamaya koyuldu. Omuzlarına koyduğu ellerinin durumunu hiç değiştirmeden yavaş yavaş parmağındaki yüzüğü çıkarmaya koyuldu. Sonra marpucu ağza götürmekten çok daha kolay bir hareketle bileğini kıvırarak mücevheri yere düşürdü. Yüzük halıya düşerken hiç ses çıkarmadı. Ve ne söylemeleri gerektiğiyle uğraşan Nurbanu kadın ve diğerleri bunu fark etmediler. Ama Murat görmüştü. Onun gördüğünü biliyordu. Gözlerinin ikisini birden açarak bakmış, sonra da bu bakışmayı hiçe sayarak uykuya dalmıştı. Yine de hiçbir şey söylememişti. "Anne, neden paranı mücevherlerini bile taşıyamayan sersem köle kızlara harcıyorsun?" bile dememişti. Nurbanu'nun yenilgiyi kabullenmesi çok sürmedi. Ne yüksek sesle bir şey söylemişti, ne de ses tonunu değiştirmişti. Ama artık vazgeçmişti. Yine aynı hezimete uğramıştı. Safiye kırık bir kalple mangalı toparladı. Onu geri taşıdı ve hanımının çoktandır tadına varamadığı yeşim ağızlıklı nargileyi almak üzere odaya döndü. Sabırsız bir bilezik şıkırtısı genç adamın tüttürdüğü esrarla yalnız bırakılması gerektiğini ima ediyordu. Safiye anne ve kızlar için kapıyı açtı. Onları hareme kadar izledi ve arkalarından kapıyı kapadı. 35. Nurbanu'nun taş gibi sessizliğiyle karşılaşan harem ahalisi sormayı düşündükleri sorulardan bir anda vazgeçmişti. Güzel Venedikli'nin cezasını paylaşmayı hiçbiri düşünmüyordu. 2. Belki de 3 hafta bir kenara itilmek, arkasından aşağılayıcı kelimelerle söz edilmek. Haremde ölüm bile bundan daha güzeldi. Nurbanu kendi odasına kapandı. Diğerleri de ağır havadan nasibini aldı. Tek ayakta kalan, yenilgisinin üzüntüsüyle kahrolan mabeyin kapısındaki Safiye'ydi. En sonunda bana dokunmadı diye kendini korumaya çalışıyordu. O bir sultan değil ve hala eğer Nurbanu'nun gözüne girebilirsem şansım var. Benim hiç suçum olmayan bu durumdan ötürü beni hoş görmesi gerekir. Kapı ağzında terk edilmiş gibi duran Safiye son bir umuda sarıldı. Mabeyin de düşürdüğü yüzük hala orada duruyordu. Eğer geri dönüp ona alsa suçlanamazdı. Bundan ne umuyorum ki diye kendine tekrar tekrar sordu Safiye. Murad'ın ayakta yüzüğü aradığını mı umuyorsun? İşte buldum demesini mi? Hayır. Tabii ki böyle bir şey söz konusu değildi. Odaya girdi. Öğretildiği gibi yerlere kadar eğildi. Yüzüğü aldı ve tekrar kapıya doğru yöneldi. Aslında belki de odada kimseler yoktu. Boşluğa doğru eğilmediğinden emin olmak için dönüp odaya baktı. Genç adam bıraktıkları gibi duruyordu. Bir elinde marpuç, diğer eli hareketsiz sallanıyordu. Gözleri yara aralık, hayaller alemindeydi. Uyuşuk diye neredeyse yüksek sesle bağırdı. Seni kim ister ki? Tembel, yararsız kemik torbası. Sensiz de büyük olacağım. Bekle de gör. Ve genç adama sözlerle olmasa da gözlerle bu mesajı yollamak için son bir bakış attı. Az da olsa hıncını alabilmenin verdiği duygularla kapıya doğru ilerledi. Ama yarı yolda bir şey onu durdurdu. Adamda bir kımıldama vardı. Çok çok küçük bir kımıltıydı bu. Ama vardı. Ölmüş olamayacağına göre belki de bu inip kalkan göğsüydü. Ya da uykuya dalarken seyiren bacağıydı. Ama hayır, bunlar değildi. Kımıldayan bir parmaktı. Uzun, solgun bir işaret parmağıydı bu hareketin sahibi. Evet, yavaş yavaş ama kesin bir biçimde onu yanına çağırıyordu. Safiye bu emre uyup uymamak arasında kısa bir süre kararsız kaldı. Ama sonunda tutkularından kaynaklanan bir tavırla adama doğru ilerledi. Üzeri dokunulmamış bayram yiyecekleriyle dolu alçak sehpanın yanına gelince durdu. Genç adam yarı aralık gözleriyle onu incelemeye devam ediyordu. Birden yüzünü buruşturarak vücudu sarsıla sarsıra kuru ve sessiz kahkahalara boğuldu. Sonunda konuştu. Ama bu konuşma Safiye'den çok kendisiyle yaptığı bir konuşmaydı. İşte dostum Murat. Onu bu kez alt edebildi. Buradan giderken senin yarattığın hayali de yanında götürebileceğini sanıyordu. O ihtiyar cadı, anne. Ama görüyorsun. Bunun tersini kanıtladık. Hayal burada. Oysa artık yok. Ne yazık ki diğer tüm hayallerin gibi o da senin istek ve emirlerine uymayacak olsa da işte hayal hala burada. Ne tuhaf bir hayal bu. Sanki canlı gibi duruyor. Sanıyorum Murat bu hayal otu seni sonunda müthiş bir yere getirdi.